Ayrım 17, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 165. Organize şubenin içinde son operasyonun karmaşası sürüyordu. Rektörler de tutuklanmıştı ve onların soruşturmasını sürdüren ekipler bir evrak deryasının içinde yüzme bilmeyen biçarelerdi. Albay Torullu'nun evinden çıkan CD, DVD ve hard disk inceleme sonuçları teknik bürodan parça parça gelmeye devam ediyordu. Gürkan bir klasör dolusu evrakı incelerken masa telefonu çaldı. Aslı cep telefonundan arardı. Karşısındaki sesin ihbarcıya ait olacağından emin Ayze'yi kaldırdı. Yanılmıyordu. Dünkü görüşmelerinde attığı ileri adım karşısında geri çekilen genç polisle konuşurken sesi daha gür, aksanı daha da belirgindi. "Selam gözüm, bana iyi haberlerin var mı?" diye sordu. Gürkan olumsuz yanıt verirse kendisince önemli, devletçe önemsiz bu zanlının soluğu yurt dışında alacağından şüphesi yoktu. "Devlette işler bu kadar hızlı yürümüyor, biraz beklememiz gerekecek," dedi. İhbarcının sesindeki özgüven bir anda silindi. Cümleleri arasındaki duraksama şüphe ve korkunun içine sokulduğunun işaretiydi. Hep beklediği hesap gününün yaklaştığını belli ki sezmişti. Vereceği bilgilerin önemini vurgulayan ruhsuz konuşmasının sonunda dayanamadı. Endişesi planladığı konuşmanın dışına taştı. "Bak, benim bildiklerim devletin o zamanlar benim ilgim yok deyip yırtabileceği şeyler değil. Bildiklerimi bir gazeteciye konuşursam yer yerinden oynar." Gözdağını yükseltmeye devam edecekti ki Gürkan araya girdi. "Bak, ben politikacı değilim, polisim. Gazetecilere konuşmak istiyorsam bunu yapma diyemem. Ben sadece senden biraz daha beklemeni istiyorum. Çünkü savcının taleplerini değerlendirmesi gerekiyor." İhbarcı telefonu kapatırken hedefte olduğunu bilecek kadar devlet deneyimi olduğunu ortaya koydu. "Merak etme, kaçmayacağım. Bu yaştan sonra bunu yapmam. Bu iktidar da değişecek. O zaman yüzsüz ve benim gibi adamlar yine kahraman olacak. Tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi." Seçimlere daha 2 yıl vardı ve ülke tarihinde görmediği kadar istikrarlı bir dönem yaşıyordu. İhbarcının söyledikleri sadece bir umuttu. Güneydoğu'da geçirdikleri uyuşturucuyla kazandığı parayı iyi değerlendirmiş ve bir inşaat şirketi kurarak İstanbul'a kök salmıştı. Terk edip gidemeyeceği kadar büyük bir amaca ulaşmıştı ve ondan vazgeçmeyecekti. Ama belki de şu anki iktidarın da kendisine dokunması için bir neden olmadığını düşünüyordu. "Emir müdürüm, 1999 öncesi bizim için önemli değil" vurgusu haksız olmadığını ortaya koyuyordu. Erdal direksiyonu Kara Dicle'ye çevirdiğinde arabada bir horlamanın eksikliğini hissetti. Adnan'ın yokluğuna şükretti. Beceriksizce davranırsa tanık olacak hiç kimsenin olmaması onu rahatlatıyordu. Issız düzlüğün ortasındaki asfalt yokuşu tırmanırken önce tarikatın dev kalesini gördü. Gaza bastıkça Kara Dicle evleri ve sokakları da önüne serildi. Okul dev binanın karşısındaki küçük tepenin zirvesindeydi. Okullar sömestr tatilindeydi ama bir öğretmenin nöbetçi olmasını umut ediyordu. Kara Dicle'nin içinden geçerken yine perdeler aralanmış, meraklı gözler artık tanıdıkları polis arabasını izlemişlerdi. Geldiği haberinin birkaç dakika içinde şeyhe ulaştığından şüphesi yoktu. Okulun geniş bahçesinin boşluğuna girdi, Atatürk büstünün önüne park etti. Tarikat beldesindeki zorunlu heykele baktı. Onun cansız olduğunu kimsenin söyleyemeyeceği bir semboldü. Tarikat için baskının putuydu. Yıkılamayan ama yıkılmasına çok az kalmış bir put. 62 yıl önce ölmüş ama hala kalın kaşlarıyla iktidarını taşıyabiliyordu. Büst ve put olan adamın karşısında durdu. Bronz adamın yüzünde sadece otorite ve kararlılık vardı. Ne gülümsüyor ne de öfkeli görünüyordu. Sadece güçlü ve kudretliydi her zamanki gibi. Erdal Atatürk'ü Türklerin yaşarken atası olma özgüvenini kıskandı. Başbakanın aynı özgüveni vardı. Putları ancak daha güçlü gelen bir lider yıkabilir ve bunun zamanı gelmiş olabilirdi. Şefin söylediklerini hatırladı. Herkes yeni ülkeye göre pozisyonunu alıyordu. Erdal'ın şefin çizdiği ince çizgide nasıl ifade alacağına ve davranacağına dair fikri yoktu. Şef dikkatli olmasını söylerken kızın kayıp kalması gerektiğini kastetmiş olabilirdi. Ama soruşturma devam edecek demişti. Teneffüslerde öğrencilerin koşuşturmasıyla dolu koridorlar bomboştu. 15 günlüğüne terk edilmiş bir binaydı. Duvarlarda çocuk resimlerinden bir pano vardı. Evler hep iki katlı çizilmişti. Başları örtülü anne ve babalarının arasına koymuştu kendini çocuklar. İlk katın merdivenlerine tırmanırken birinci katın zirvesinde genç kadını gördü. Dar siyah eteğinin üzerine vücudunun hatlarını cömert sergileyen bir gömlek giymişti. Boş binanın içinde bir yabancıyla karşılaşmanın tedirginliği vardı yüzünde. Konuşmasında da aynı tedirginliği hissetti Erdal. İri yarı ve yüzü küçük çukur gölgeleriyle dolu adama kime baktınız derken sesi titriyordu. Erdal üzerindeki şüpheyi dağıtmak için kimliğine davrandı, kartı uzaktan gösterirken polis olduğunu söyledi. Şüphe asılı kalmıştı gözlerinde kıvırcık, gür saçlı kadının, kalın yuvarlak dudakları aralandı. ''Buyurun.'' Erdal tedirginliği hissetmiş ve bir basamak bile tırmanmadan gelişini açıklamıştı. ''Kayıp büro şubesindenim. Bir genç kızı arıyorum. Adı Ayşe Demirci. Onunla ilgili görüşmek istiyordum.'' Öğretmen iri yarı genç adama dikkatle bakıp üst kattaki öğretmenler odasına davet etti. Merdivenleri tırmanırken dar eteği kalçalarının hareketini sıkıyordu. Kalın siyah bir kemerin sardığı beli incecikti. Öğretmenler odasını kaplayan masanın bir ucuna oturup bacağını diğerinin üzerine atarken Erdal'a karşısını işaret etti genç kadın. İçindeki şehvetin dizginlerine var gücüyle asıldı Erdal, kurumuş dudaklarını kıpırdattı. ''Kayıp bir kızı arıyorum, 18 yaşında, adı Ayşe Demirci, babası şeyhin tarikatından. Burada ev almak için Bursa'da dükkanı evi satmış, dediğine göre şeyh ev vermemiş.'' Hep dudaklara bakarak konuşur Erdal. Öğretmenin dolgun dudaklarına bakıp kaçırıyordu gözlerini tutkusundan. Şehveti gizlemek çok zordu ve güçlükle sakin görünerek devam etti. Sonra Ayşe'yi evlendirecekmiş biriyle şeyh. Ama şart koşmuş babası, ev istemiş. Kısa süre sonra da kız kaybolmuş. Yanlış anlama, baş şüpheli tarikat değil ama bilgi almam lazım. Malum burası tamamen tarikat mensuplarından oluştuğu için sizinle konuşmak istedim. Öğretmen kendini tanıtarak başlamıştı konuşmaya. Yumuşak dudakları adını söylemek için aralandı. Emel. Gülümsemesiyle dudaklarının köşeleri uzamışken küçücük kıpırdadı ağzı. Yeni başladım mesleğe. İlk görev yerim burası. 4 aydır buradayım. Sonra alt dudağını öne büküp kararsızlığını gösterdi. Tarikat var, evet, ama gördüğüm kadarıyla çok zararsız, hatta çok iyi insanlar. Masanın üzerindeki fotoğrafı eline aldı, düşünceli bakarken dudakları aralanmıştı. Biraz dişlekti ve öne çıkan üst dudağı çocuksu bir hal katıyordu çekiciliğine. Erdal biraz önce vücudunu şehvetle süzdüğü kadının yüzündeki sevimliliğe dalmış, arzunun yerini şefkat almıştı. Sürekli ifade değiştiren, gülümseyen, ciddileşen, şaşıran, dalan ama bir saniye bile manasızlaşmayan dudakları izlerken sesleri takip etmekten çok uzaklaşmıştı. Emel'in sustuğunu anlayınca panikledi ve sessizliği bastırmak için acele bir soru buldu. ''Size yönelik herhangi bir tepkileri var mı?'' Emel kıyafeti nedeniyle bu sorunun geldiğini düşündü. Aslında Erdal bunu kastetmemişti. Küçük gülümseyerek yanıt verdi güzel kadın. ''İlk geldiğimde yandım diye düşündüm. Korkmadım desem yalan. Ankara'dan buraya geldim. Geldiğim günden itibaren her türlü yardımı yaptılar. Yeşiltepe'de oturuyorum. Buraya araç yok. Her gün bir minibüs gelip öğretmenleri alıp buraya getiriyor.'' Bugüne kadar bir yan gözle bakanı bile olmamıştır. Kadınların hepsi örtülüdür. Bir gün gelip kıyafetime karışmamışlardır. Kendilerine bir hayat kurmuşlar burada, inandıkları gibi yaşıyorlar. Ama yine de garip geliyor tabii. Örneğin fark etmişsinizdir, hiç gazete satılmaz burada. Tekel bayi de yoktur. Arada böyle siyah bir araba geçer. Öğrencilerden duydum ben de, şeyh dediler. Ben kendisini hiç görmedim. Ama öyle herkesin tarikattan olduğu bir yer garip geliyor tabii. Erdal not defterine gömülerek Emel'in arkasındaki dünya fonunu tamamıyla silen hislerinden kurtulmaya ve dinlemeye çalışmıştı. Beldede hiç gazete satılmadı, dikkatini çekmemişti. Kara Dicle'nin gözündeki gizemi büyüdü. Emel öğretmenin anlattıklarına ise ihtiyatlıydı. Onun buradaki hayatın çömezi ve bildiklerinin kendisine gösterilenle sınırlı olduğunu düşünüyordu. Belki onun kendisine gösterilen hoşgörüden büyülenmiş halini aşmak gerekliydi. Gözlerini not defterinden kaldırmadan konuştu. Kızlarını okutuyorlar mı? Emel idealize ettiği tabloyu doğrulayacak bir soruyla karşılaşmanın ferahlığında şevkle devam etti. Kızları okutuyorlar. Burada lise olmadığı için Yeşiltepe'deki bir liseye gidiyorlar. Her sabah biz gelirken kızlı erkekli öğrenciler servisle liseye gidiyor. Her sabah görüyorum kızlar da okula gidiyor. Ama burada başları kapalı, okulda açıyorlarmış. Erdal not defterine bir cümle karaladıktan sonra ona baktı. Bir an Emel'in göz bebeğinden açık kahverengi dalgaların yayılışına daldı. Sessiz geçen zamanı fark edip suç işlerken yakalanmış bir çocuğun telaşına kapıldı. Peki, burada tarikattan olmayan yani onlarla anlaşmazlığa düşmüş biriyle karşılaştınız mı? Emel burada göreve daha yeni başladığını tekrarladıktan sonra böyle bir şey hiç duymadım dedi. Erdal sandalyeden kalkıp pencereye doğru yürüdü. Sanki dev kara bulutlar yere inmiş ve hayatı yutuyordu. Oysa Emel'in yüzünde bir an olsun kışın kasvetli karanlığından kurtulduğunu düşünmüştü. Aniden bu karamsarlığa dönmeye hazır değildi. Yeniden bir ışığa, onun baharı getiren canlılığına ihtiyacı vardı. Nefesinin cama vurduğu buğunun ardında tarikatın kalesi görünüyordu. ''Bu binada kimler yaşıyor?'' diye sordu Erdal. İnce belini kıvırıp dev binaya baktı genç kadın. Kendisine sorduğu bir soru olduğunu belli etti. ''Bilmiyorum, oradan hiç öğrenci yok. Müdür eski bir tekstil atölyesi olduğunu söylemişti ama içinde insanlar var.'' Erdal camdaki nefesinin buğusunu silip gökyüzüne baktı. Karanlık bir bulut, gri bulutları sırtlanmış taşıyordu. Uçları parçalanmış, dağınıktı, içi kaynıyordu belli. Erdal'ın hemen dışarı çıkmaya niyeti yoktu. Onun geçip gitmesini bekleyecekti. Şefin tarikata karşı temkinli olması için tembihlerini hatırlayıp yeterince dikkatli olup olmadığı konusunda tereddüt ettikten sonra aceleyle lafa girdi. ''Bakın öğretmen hanım.'' Emel gülümseyerek böldü. ''Bana Emel de.'' Erdal içinde güzel kadının hayatına getirdiği ferahlığın fazlasını hissetti. Ona daha yakın olmayı duyumsadı. Tek bir cümlenin böylesi bir hissi taşıyabildiğine ilk kez tanık oluyordu. Emel dedikten sonra durdu. İsmini içinden birkaç kez daha tekrarlayıp sindirmeye çalıştıktan sonra ne söyleyeceğini hatırlamaya çalıştı. Şefi o silik haliyle anımsadı. ''Yanlış anlamanı istemem ama size bu konuda sorduğum soruların çok yayılmasını istemem. Yani kimseye söylemezseniz sevinirim. Kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz.'' Emel gözlerinin içine dolu dolu baktı, Erdal'ın içini ısıttı, dolgun dudakları küçük aralandı. ''Tabii ki siz görevinizi yapıyorsunuz, ben de size kesinlikle o kız burada değil diyemem.'' Dirseklerini masaya dayayıp ellerini kenetledi Emel. İnce uzun parmakları ipeksiydi. Daha önce ellerin bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmemişti Erdal. Baş parmağındaki ince narinliğe hayret etti. Gürkan öğle arası lokantaya girdiğinde Aslı ilk tanıştıkları masada onu bekliyordu. Sevecen gülümsemesinde artık gizlemesi gereken hiçbir duygusunun kalmamasının özgürlüğü vardı. Kendi içindeki savaşta zafere ulaşmıştı. Bir de sevdiği adamın kolay kadın olduğunu düşündüğü endişesi, sussa mutluluğunu doya doya yaşayabilirdi. Ama Gürkan'ın gülümsemeleriyle dolu bakışları kaygılarını törpüledi. Sevişmiş olmanın yakınlığına rağmen birbirlerini bu kadar yabancı olmalarına şaşırmışlardı. ''Aslı ne garip, sevgilimsin ama seni aslında hiç tanımıyorum. Ne seversin, neyi sevmezsin, geçmişin nasıl, gelecek hayalin ne, öğrenecek ne kadar çok şey var.'' dedi. Gürkan yorucu mu görünüyor diye sordu. Aslı yanlış anlaşıldı, her zaman olduğu gibi paniğe kapıldı. Kelimeleri bir süre birbirine karıştırıp anlamlar çıkartamadıktan sonra sakinleşti. ''Hayır asla, aksini söylemeye çalıştım. Yani bence zaten güzel olan bu.'' Gürkan onun tatlı telaşına kocaman güldü. Çok daha güzel göründü. Aslı hayranlıkla baktı onun gülüşüne. Güzel bir gülüşün 100.000 kelimelik samimiyete bedel olduğunun canlı kanıtıydı Gürkan. Ama insanlarla birden sıcak diyaloglar yaratmasının sırrının bu olduğunu kendisi bile hiç düşünmemişti. Yemeğin sonlarında telefonu çaldı, Mustafa'nın numarasını görünce önemli olduğunu söyleyerek açtı. ''Mustafa, bir toplantı var, hemen gelmen lazım.'' dedi. Gürkan bunun yeni bir operasyon öncesi hazırlık anlamına geldiğini biliyordu. Lokantadan aceleyle çıktılar. Emniyete kadar olan kısa mesafede yan yana yürürken birbirlerine dokunmamak için ikisi de kendini zor tuttu. İki tanıdık polis yanlarından geçince birbirlerinin arasındaki mesafe biraz açıldı. Emniyetin avlusunda dokunmaya hasret vedalaşırken Gürkan dayanamadı, elini yavaşça okşadı. Cazibeli gülümsemesiyle göz kırpıp ''Akşam görüşürüz, bir aksilik çıkarsa ki olabilir, bu toplantı hayra işaret değil, seni ararım.'' dedi. Aslı şımarıkça dudaklarını büktü, yumuşak sesiyle ''Ararsın.'' dedi. Erdal arabayı çalıştırırken eğilip gökyüzüne baktı. Siyah bir fırça darbesine benzeyen bulut uzayarak semayı kaplıyordu. Okul dikiz aynasından kaybolduktan sonra direksiyonu ani bir kararla beldenin meydanına çevirdi. Yağmur damlaları kendilerini belli etmeyecek kadar ince düşüyordu. Kahvehane yine nefeslerin camlarını kapladığı bir gizin içindeydi. İçeri girince muhtar sobanın yanındaki masada ayaklanıp selamladı. ''Hoş geldin.'' İskambil desteleri ve okey taşlarının olmadığı masalardakiler kendi içlerine kapanmış rolü yapıyor ama sessizlikleri yine yabancının yadırgandığını belli ediyordu. Selamı aldıktan sonra muhtarın masasına oturdu. Masayı dolduran biri genç, üçü yaşlı adamın tek tek elini sıkıp merhabalaştı. Çaycı hemen ince belli bardaktaki tavşan kanını öne koymuştu. Hal hatır sorulduktan sonra muhtar konuya girdi. ''Buldunuz mu kızı?'' Erdal yanıtı bilinerek sorulmuş bir soru olup olmadığını kestirmeye çalıştı. Anlayamadı. ''Hayır, hala yok.'' Muhtar bu kez yanıtını bildiğini belli ederek kahvehanedekilere de duyuracak yükseklikte sordu. ''Adnan Bey gelmedi mi?'' Erdal muhtarın güç gösterisini anlamıştı ama ihtiyatlı olması emri öfkesini bileğinden sıkıca tutuyordu. Gerçi o talimat olmasa da uysal kalacak kadar ılımlıydı karakteri. ''Sadece gelmedi, başka bir davayla ilgileniyor.'' dedi. Orta yolu bulmak konusundaki uzmanlığının işine yaradığını düşündü ama muhtarın cüreti bir tehditti, meali üslubuna dikkat etmesiydi. Bu tehdide boyun eğmesinin de ayağını kaydırabileceğini biliyordu. Şef vurgulayarak asla soruşturmadan tarikatla ilgili kısmından vazgeçilmemesini söylemişti. Bu devletin tarikat üzerindeki güç gölgesi olacaktı ama bunu yapmaya çalışırken muhtarın restinin içinde sıkışıp kalmıştı. Kendisine bir çıkış aradı ve buldu. ''Muhtar, şu tesislerin oradaki büyük binaya bakmak istiyorum.'' Muhtarın tombul suratındaki şaşkınlıkla doğruyu yaptığını gördü. Kahvehanedeki tarikat şov birden bitmiş ve yerini soru işaretleri almıştı. Muhtar elindeki gücün bu kadar çabuk kayıp gitmesini beklemiyordu. Sert bir karşı çıkış, ipleri gereğinden fazla gerebilirdi, beraberliği tercih etti. ''Arama emriniz var mı? Yanlış anlamayın. Sonuçta buradaki insanların refahından sorumluyuz ve her şey hukuka uygun olmalı, yani prosedür gereği.'' Erdal da beraberliğe razıydı. ''Formalitelerle uğraşmayalım.'' diye sordum. Muhtar ısrarcı olduğunu gözlerinin içine bakarak belli etti. Erdal müsabakanın eşitliğinin pekiştirdiğinden emin olmak için konuştu. ''Ayşe'yi, yani kayıp kızı en son Üsküdar'da Doğancılar yokuşundaki eve girerken görmüşler. Sizin sohbetlerinizin yapıldığı evlerden biriymiş. Bu apartmandan hemen çıkmış. Komşuları da evdekilerin taşındığını söylüyor. O evden birileriyle görüşmek istiyorum.'' Muhtar inisiyatifini kullanamayacağı güçsüzlüğüyle yüzleşmişti. Dikişleri patlayacakmışçasına bedenine ve içindeki kalın kazağa dar ceketi kadar rahatsızdı artık. Yekpare kaşlarını yay gibi açtı ama sözcükleri fırlatamıyordu. Kolay ortaya çıkacak bir yalan söylemenin tehlikeli olduğunu biliyordu. Gerilmiş ve kalmıştı. Bir çözüm bulunca yayı yavaşça bıraktı. ''Memur bey, bizim vaazlarımıza pek çok insan gelir. Onlar kendi aralarında toplantılar yapıyor olabilirler ama bunu biz bilemeyiz. Oradaki insanların kimler olduğunu bilemem. Bilen birileri var mıdır bilmiyorum ama sorarım, birilerini bulmaya çalışırım.'' Erdal yenilgiden öne geçtiğini görüyordu. Buna kahvehanedeki bütün müritler şahitti. Ne çok ileri gitmiş ne de ezik kalmıştı. Gitmenin zamanı olduğunu biliyordu. Soğumuş çayından büyük bir yudum alıp ayaklandı. Muhtar da dar ceketini zorlayarak ona eşlik etti. ''Bir çayımızı daha içseydiniz.'' ''Sağ olun, işler bizi bekliyor.'' El sıkıştıktan sonra kapıya yönelmişti ki müsabakanın henüz bitmediğini anladı. Erdal muhtarın kibar sesini duydu. ''Adnan Bey'e selamımızı söyleyin.'' Kapıyı açmıştı. Kahvehanenin sıcağına dışarısının soğuğu hücum ediyordu. Muhtarın cüretli saldırısına yanıt verip vermemeyi düşündü. Son dakika golünün çaresizliğindeydi ve beraberliğe razı olduğunu düşünerek kendini avuttu. Söylerim. 17. ayrımın sonu. Sayfa 175.